Ayrım 19.
239. Boğmaca. Kara öksürük, mavi öksürük, horoz öksürüğü gibi çeşitli adlarla anılan boğmaca çok bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık boğmacanın özel mikroplarıyla konuşma, öksürme veya aksırıkla doğrudan doğruya sağlam çocuğa geçer. Yeni doğan bebekte boğmacaya yakalanabilir ve hastalık küçük bebeklerde tehlikeli durumlar yaratabilir. Boğmaca salgınları sırasında çocukların özellikle öksüren yetişkin insanlardan korunmaları gerekir. Çünkü yetişkin insanlarda bu öksürük tipik boğmaca belirtileriyle görülebilir. Kuluçka süresi 1-2 hafta arasındadır. Bazen de 3 hafta veya daha uzun olabilir. Çocuğunuzda boğmaca başladığını varsayalım. İlk haftada size boğmaca kuşkusunu verecek karakteristik belirtiler yoktur. Hafif bir burun akması ve kuru öksürükle basit bir soğuk algınlığı gibidir. Haftanın sonuna doğru öksürüğün sona ermek üzere olduğunu düşünerek çocuğu tekrar okula yollarsanız 1-2 gün sonra okuldan geri gönderilir. Boğmaca hakkında ilk şüphenin uyanması 3. haftada olur. Çocuğun geceleri uzun öksürük nöbetleri dikkati çeker. Öksürüğün sonunda öğürür ve kusar veyahut da nöbetin sonunda tekrar nefes almaya çabalarken horoz ötüşüne benzeyen bir ses çıkarır. Boğmaca hafif geçebilir ve hatta bazen kusma bile olmaz. Tanı öksürüğün ikinci dönemindeki karakterine bakılarak, yani arka arkaya nefes almadan birbirini izleyen bir sıra öksürük ve komşularda diğer boğmacalı çocukların bulunmasıyla konur. Nezlenin ilk birkaç gününde fena halde öksürdüğü için çocuğunuzun boğmaca olduğu sonucuna varmamalısınız. Boğmaca haftalarca sürer. Genellikle horoz gibi öksürük dönemi 4 hafta, şiddetli bir vakada ise 2 veya 3 ay sürebilir. Özellikle 2 yaşından küçük çocukta boğmaca ağır seyredebilir. Eğer ailede bir bebek varsa boğmaca veba gibi kaçınacağınız bir hastalıktır. Doktorunuz çocuğun yaşına, hastalığın şiddetine göre tedavi yöntemi uygular. Öksürük ilaçları çoğu kez boğmacayı çok az etkilediğinden doktorun daha başka ilaçlar tavsiye etmesi muhtemeldir. Bu ilaçlar özellikle hastalığın başlangıcında etkili olur. Boğmacalı çocukların çoğu gece veya gündüz soğuk havada bulundukları zaman daha iyi olurlar. Şüphesiz çocuk üşütülmemelidir. Kusmanın sorun olduğu vakalarda günde 3 kez düzenli bir yemek yerine sık sık ve az miktarda verilen yemekler midede daha iyi tutulabilir. Çocuğu yedirmek için en uygun zaman hemen kusmadan sonradır. Hastalığın başlangıcından sonra en az 5 hafta geçinceye ve kusma duruncaya kadar çocuk okuldan uzaklaştırılır. İlk haftadan itibaren öksürüğü gözle görülür bir şekilde iyileşen çocuğun başkaları için artık tehlikeli olmadığı kabul edilebilir. Çocuğu bu kadar sarsan ve etkili tedavisi sınırlı olan boğmacayı önlemek için aşı yaptırmamış olmanın sorumluluğu küçümsenemez. 240. Kaba kulak. Çok bulaşıcı bir hastalık olan kaba kulağın virüsü çoğu kez hastayla konuşma sonucu ufak tükürük damlacıklarıyla geçer. Kuluçka süresi 18 gün dolayındadır. Kaba kulak tükürük bezleri özellikle kulak memesinin altında bulunan parotis bezinin hastalığıdır. Bez önce bulunduğu yeri sonra yüzün bir tarafını şişirir. Kulak memesini yukarıya doğru iter. Eğer parmaklarınızı çene kemiğinin arka kısmında aşağı yukarı gezdirirseniz şişliğin çene kemiğinin bir kısmını örterek ileri doğru gittiğini hissedersiniz. Çocukta boynun yan tarafında şişlik fark edilirse bunun kaba kulak mı yoksa gelişi güzel bir bez şişliği mi olduğu sorusu hatıra gelir. Boğaz ağrısından sonra bazen şişen lenf bezleri boynun daha aşağı kısmındadır. Kulak memesinin altına sıkışmıştır. Sert şişlik çene kemiğini aşmaz. Küçük bir çocuk kaba kulak olduğu zaman kulak altındaki şişlik çoğu kez ilk farkına varılan belirtidir. Daha büyük çocuk kulak çevresinde veya özellikle yutma ve çiğneme sırasında boğazındaki ağrıdan yakınır ve çok defa kendini hasta hisseder. Genellikle başlangıçta hafif ateş vardır fakat 2-3 gün daha fazla yükselir. Şişlik çoğu zaman bir tarafta başlayıp 1-2 gün sonra karşı tarafa geçer. Bazen öbür tarafın şişmesi bir hafta veya daha sonra meydana gelir. Bazı vakalarda da tek taraflı kalır. Parotisten başka 2 çift tükürük bezi daha vardır. Bazen kaba kulak onlara da yayılır. Çene kemiğinin alt kısmına sıkışmış olarak submaksiller bezleri bulunur. Sublingualis bezleri ise çenenin hemen arkasında ve altındadır. Çok hafif bir kaba kulak şişliği 3-4 günde kaybolur. Ortalama bir şişlik 1 hafta 10 gün sürer. Ergenlik çağına varmış ve daha büyük erkeklerde kaba kulak virüsü testislere yani er bezlerine de yayılabilir ve bazen bunlarda çocuk yapma gücü kalmaz. Bu nedenle hasta çocuk özellikle babasından ayrılmalıdır. Bazen virüs bir çeşit menenjite neden olur. Bu ancak nadiren tehlikelidir. Karındaki pankreas bezinin infeksiyonu da şiddetli karın ağrısı ve kusmaya neden olabilir. Şüpheli bir kaba kulak vakasında doktoru çağırmalısınız. Teşhisten emin olmak için bu önemlidir. Eğer şiş bir lenf bezi ise tedavi tamamıyla farklıdır. Kaba kulakta şişlik kaybolduktan 3-4 gün sonraya kadar çocuk okula gönderilmemelidir. 241. Kuş palazı, difteri. Difteri önemli bir hastalıktır fakat her çocuğun bu hastalığa yakalanması gerekmez. Aşı uygulamasıyla konu 104 hastalığı önlemek mümkündür. Hastalık difteri basili adı verilen mikropla bulaşır. Hastalığın ağır belirtilerine neden bakterilerin salgıladığı zehirdir, yani difteri toksinidir. Hastalık çoğu kez tükürük damlacıklarıyla bulaşır. Fakat sağlam kişiler hastalığa tutulmadan da mikropları taşıyabilir ve başkalarına bulaştırabilirler. Difteride kuluçka süresi 2-7 gün arasındadır. Bademcikleri büyük ve burnundan güçlükle nefes alan çocuklar hastalığa daha kolay yakalanırlar. Süt çocuklarında daha çok burun difterisi görülür. Hastalar önce keyifsizlikten, daha sonra boğaz ağrıları ve yutmada güçlükten yakınırlar. Boğaz yakınmaları genel olarak basit bir bademcik iltihabından daha hafiftir. Çocuğun rengi solar. Şişkin ve kırmızı olan bademciklerin üzerinde sıkıca yapışmış sarımsı beyaz renkte bir örtü vardır. Daha sonra bu örtü çevreye yayılır. Boyundaki bezler şişer, ateş yükselir fakat basit bademcik iltihabının aksine ateş 39 dereceyi geçmeyebilir. Hastalık ağırsa bademcikleri örten beyaz tabaka burun ve gırtlağa doğru yayılır. Bakterilerin salgıladıkları zehirli maddelerin etkisiyle haftalar sonra kalp yetersizliği veya bazı sinirlerde felçler görülebilir. Örneğin damak felcinden dolayı yutmada güçlük, göz kasları felcinden şaşılık, gırtlak kasları felcinden ses kısıklığı oluşur ve kalp yetmezliği ölümle sonuçlanabilir. Burun difterisi. Hafif fakat hastalığın en sinsi bir şeklidir, nezlelerle çok karışır. Dikkat edilmezse aşağılara daha çok gırtlak yoluna gider ve tehlikeli bir durum yaratabilir. Burun difterisi önce burnun bir yanından başlar, sonradan öbür yana geçer. Hastalığın oturduğu taraftan kanlı ve irinli akıntılar başlar ve bu akıntıların etkisiyle üst dudak zedelenir, derisi soyulur ve yaralar görülebilir. Göz difterisinde göz çok kanlıdır ve irinli akıntılar vardır. Göz kapaklarının içinde ince difteri görülür. Bazen de göz çok şişkin olur ve zamanında tedavi edilmezse körlüğe kadar gidebilir. Bundan başka deri difterisi, kulak difterisi, cinsiyet organları difterisi gibi çeşitli yerlerde mikrop hastalık yapabilir. Fakat bunların en önemlisi gırtlak difterisidir. Gırtlak difterisinde ki buna gerçek kurup adı da verilmektedir, ses önce hafifçe sonra da iyice kısılır ve hiç duyulmaz olur. Havlar gibi kuru bir öksürük vardır. Solumada güçlük gittikçe artar. Zamanında önlem alıp ağızdan madeni bir boru sokarak veya ameliyatla nefes borusuna girilerek solunum sağlanmazsa çocuk boğularak ölmek tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Hastalığın ağır bir bademcik iltihabı mı yoksa gerçekten difteri mi olduğu kesin olarak boğaz salgısında difteri basillerinin görülmesiyle anlaşılır. Bunun için doktor ucuna steril pamuk sarılmış bir teli burun ve boğazdaki hasta yerlere sürer. Difteri basilleri biraz balgamla birlikte pamuğa yapışır ve sonra yapılan mikroskopik muayenede görülürler. Alınması gereken genel tedbirlerden başka hastanın iyice tecridi ve en iyisi hastaneye yatırılması gerekir. Doktor en ufak bir şüphe üzerine derhal difteri serumu şırınga edecektir. Çünkü difteri bulunmamasına rağmen serum yapılmış olmanın büyük bir sakıncası olmadığı halde bir difterili çocukta serumun geç bırakılması sonucu hayatına mal olabilir. İşte bu yüzden doktor difteriden şüphelenirse mikrop muayenesinde difteri çıkmasa bile serum uygulanması gerekir. Bu ne kadar erken yapılırsa o kadar etkili olur. Yardımcı tedbir olarak penisilin uygulanmasının da iyi yararı vardır fakat hiçbir tedavi serumun yerini tutamaz. Sıhhatli oldukları halde difteri basillerini taşıyan kimselerde penisilinle mikropları yok etmek mümkündür. Çocuk hastalığa tutulduktan sonra ailenin tüm fertlerinde difteri basilleri aranmalıdır. 3 defa muayene edilip 3.'de de mikrop bulunmayan çocuklar tekrar okula gönderilebilir. 242. Kızıl. Kızıl gömlek adını da taşıyan bu hastalığı streptokok cinsinden mikroplar yapar. Streptokok, anjin, kulak iltihapları gibi çeşitli hastalıkların da etkenidir. Her çocuk kızılı istidatlı olmadığı için çocuğunuzun kızılı birisiyle teması sonucu mutlaka kızıl olması gerekmez. Bazen hiç hastalanmayabilir veyahut yalnız bir anjin geçirmekle kalır. Fakat böyle bir çocuk kızılı istidatlı başka bir çocukla temas edince ona kızıl hastalığını aşılayabilir. İşte bu nedenledir ki kızılda çocuğun hastalığı kimden aldığı kesinlikle saptanmayabilir. Kızılda kuluçka 2-7 gün arasındadır. Hastalık ani olarak kusma, ateş, boğaz ağrısıyla başlar. Yumuşak damak çok kızarmıştır. Bademcikler ve çene altı bezleri iltihaplanır. Önceleri dil kalın bir pas tabakasıyla örtülüdür. Döküntü görülünce pas tabakası da yavaş yavaş kaybolur, dilin yüzeyi kızarır ve çileyi andıran bir görünüm gösterir. Hastalığın ikinci gününden sonra mürekkep dökülmüş gibi yaygın kızıl döküntüsü belirir. Kızamıkta döküntü yüzden başladığı halde kızılda göğüsten başlar. Yüzde ve gövdenin diğer bölgelerinde döküntü daha geç belirir. Çenede ve ağız çevresinde hiç döküntü olmaz. Bu nedenle yüzde bu bölgenin solukluğuyla yanaklardaki pembelik birbirinden belirli bir şekilde ayrılır. Kızıl döküntüsü uzaktan yaygın görünümde olduğu halde, kızıl gömlek deyimi bundan gelmektedir. Daha yakından bakarsanız bunun pembe bir deri üzerinde minicik kırmızı noktalardan oluştuğunu görürsünüz. Kızılda döküntü ve ateş tedavinin şekline ve hastalığın şiddetine göre birkaç günde veya biraz daha uzun sürede kaybolur. İkinci haftadan sonra deri kağıt kadar ince ve parçalar halinde soyulmaya başlar. Soyulma özellikle ayak tabanlarında ve avuç içlerinde daha belirgin olarak göze çarpar. Günümüzde kızıl eskisi kadar ağır seyretmemektedir. Penisilin ve türevleri sayesinde daha az tehlikeli olan bir hastalık halini almıştır. Bu ilaçlar özellikle kulak iltihapları, boyundaki bezlerin şişmesi gibi ihtilatları önlemektedir. Hastalığın herhangi bir safhasında başlayabilmekle birlikte en çok ateş düştükten 10-15 gün sonra çocuğun tamamıyla iyileşmiş görüldüğü bir anda başlayabilen nefrit, konu 230, kızılın en önemli komplikasyonudur. Deneyler kesin olarak gösteriyor ki kızılda etsiz, tuzsuz diyet nefriti önlememekte, tersine nefritin seyrini ağırlaştırmaktadır. İşte bu nedenle kızılda perhize gerek görmemekteyiz. Kızıl geçiren bir hastanın idrarı 3 hafta süreyle sık sık muayene edilmeli, nefrit saptanırsa o zaman tedaviye başlanmalıdır. Kızılda kulak ağrısı, boyun bezlerinin şişmesi, idrarın kırmızı renk alması veya miktarının azalması gibi durumlarda derhal doktora haber vermeyi hiçbir zaman ihmal etmemek gerekir. Yatılı okullarda kızıl kolaylıkla yayıldığı halde gündüz okullarında o kadar bulaşıcı değildir. Kızıllı bir hasta ne kadar süre mikrop saçar, yani ayırma süresi ne kadardır? Eskiden 40 gün kabul edilirdi. Bugünün yeni ilaçları sayesinde bu süre çok kısaltılmıştır. Arka arkaya yapılan kültür muayeneleriyle kızıl mikrobunun boğazda kalmadığı anlaşılırsa ayırma müddetini bir haftaya indirmek mümkündür. 243. Kızamık. Nezleye grip hastalıklarında nedenin bir virüs olduğunu, konu 238, gördük. Kızamığı da başka bir virüs, kızamık virüsü yapar ve çok bulaşıcı hastalıklardandır. Buna yakalanmayan hemen hiç kimse yoktur. Kızamıkta ilk 3-4 gün döküntü yoktur. Hastalık fenalaşan ağır bir nezleyle başlar. Gözler kırmızı ve suludur. Eğer alt göz kapağını aşağıya çekerseniz çok kırmızı olduğunu görürsünüz. Gittikçe şiddetlenen sert, kuru bir öksürük vardır. Ateş her gün biraz daha yükselir. Aşağı yukarı hastalığın 4. günü ateşin en yüksek olduğu sırada döküntü, kulakların arkasında belirli belirsiz pembe noktalar halinde çıkar. Büyüyerek ve koyulaşarak yavaş yavaş yüze ve gövdeye yayılır. Döküntüden bir gün önce yanağın iç yüzünde alt azıların hemen yanında koplik lekeleri görülür. Bunlar çevresi kırmızı olan küçük beyaz noktalardır. Fakat bilinmezse tanınması güçtür. Doktor henüz döküntü başlamadan koplik lekelerini görünce kesin olarak kızamığı tanıyabilir. Döküntünün ilk günü tedaviye rağmen ateş yüksek kalır, öksürük sıktır ve döküntü tamamlanıncaya dek, ki bu 1-2 gün sürer, çocuk kendini iyice hasta hisseder. Ondan sonra belirtiler hızla kaybolur. Döküntülerde solmaya başlar, kirli kırmızımsı bir renk alır. Daha sonra büsbütün hafifler ve yerlerinde kepek gibi bir pullanma başlar. Döküntü başladıktan sonra ateş düşmez veya 1-2 gün düşüp tekrar yükselirse bir ihtilattan şüphelenmek gerekir. En sık karşılaşılan ihtilatlar kulak apseleri, bronşit ve zatürreyedir. Bir kızamık vakasında hastalıktan şüphelenseniz de şüphelenmeseniz de öksürük ve ateşten dolayı hiç olmazsa bir defa doktora gitmek gerekir. Eğer ateş düşmez veya döküntüler 2 gün sonra tekrarlarsa yine hemen doktora başvurmalısınız. Eskiden tehlikeli olan ihtilatlar yeni yöntemlerle başarıyla tedavi edilebilmektedir. Hastalığın ateşli döneminde iştah hemen tamamıyla kaybolur. Bu sürede çocuğa sevdiği içecekleri sık vermelidir. Gözleri korumak için odayı loş tutmak iyi olur. Üşümeyi önlemek için de oda ılık tutulmalıdır. Çoğu kez ateş düştükten sonra çocuk yataktan çıkartılır. Kızamıkta kuluçka süresi 9-10 gündür. Nezle belirtilerinin ilk başlangıcından sonra henüz döküntü başlamadan önce hastalık başkaları için çok bulaşıcıdır. Döküntüden 2-3 gün sonra başkasına geçme tehlikesi gittikçe azalır. Öksürük ve diğer nezle belirtileri tamamıyla geçmek kaydıyla döküntü başladıktan bir hafta sonra çocuğun diğer çocuklarla oynamasına izin verilebilir. Nezleli veya anjinli kimseler kızamıklı bir çocuğun yakınına gelirse kızamığın ağır geçmesine veya ihtilat yapmasına neden olabileceklerinden ziyaretçileri iyi bir kontrolden geçirmek gerekir. Kızamıkla bir araya gelen daha önce hastalığı geçirmemiş çocuklar temastan ancak 14 gün sonra hasta olmazlarsa okula gidebilirler. Yani karantina süresi 2 haftadır. Çocukluğunda kızamık geçirmiş anne kızamıklı çocuğuyla temastan sonra elbise değiştirir. Ellerini iyice yıkar ve açık havada 1 saat kalırsa başkalarına hastalığı aşılamaz. Kızamığı önlemenin en etkili yolu kuşkusuz 12-15 ay arasındaki çocukların aşılanmasıdır. Ancak aşılanmamış çocukların salgın sırasında geçici olarak hastalanmalarını önlemek veya hafif geçmesini sağlamak amacıyla gamma globulin adlı ilaçtan doktorun tavsiyesiyle yapılabilir. Konu 105. Gamma globulin kuluçka süresinde yapıldığında veya hastalıklı çocukla temas edildikten hemen sonra yapılırsa ancak 2 hafta süren koruyucu etkisi olur. 244. Kızamıkçık. Kızamıkçık döküntüsü kızamık döküntüsüne çok benzemekle birlikte iki hastalık tamamıyla ayrıdır. Kızamıkçıkta nezle belirtileri, burun akması ve öksürük yoktur. Hafif boğaz ağrısı olabilir. Ateş çoğu kez biraz yükselir fakat 38,5 dereceyi geçmez ve genellikle normal kalır. Çocuk kendini hasta hissetmez. İlk gün vücuda yayılan döküntü deriyle aynı düzeyde pembe noktalardan ibarettir. İkinci gün döküntüler solmaya ve noktalar birbirleriyle birleşerek yaygın bir görüntü almaya başlarlar. En karakteristik belirti kulakların arkasında ve arkaya doğru boynun iki tarafındaki bezlerin şiş ve ağrılı olmasıdır. Bunlar döküntü meydana çıkmadan önce şişerler ve hastalık geçtikten sonra bir süre kalırlar. Kızamıkçık mikropla temastan 12-21 gün sonra çıkar. Ateş ve döküntü sırasında çocuk yatakta tutulmalıdır. Aslında önemsiz olan kızamıkçık gebelik sırasında bu hastalığa yakalanan kadının çocuğunda doğuştan göz, kulak ve kalp hastalıkları olabileceğinden gebe kadınlar kızamıkçıklı kimselerle temas etmemelidirler. Kızamıkçıktan korumak için aşı yapılabilir. Ancak gebe kadına kızamıkçık aşısını asla yapmamalıdır. 245. Gülcük. Gülcük, bebek gülcüğü veya tıp dilinde roseole adı verilen ve çoğu kez 1-3 yaşları arasında görülen bu hastalık virüs tarafından meydana gelir. Çocuk çok hasta görünmediği ve nezle belirtileri olmadığı halde 3-4 gün süren ateş çok yüksek kalır, çocuk çok sinirli olur ve bazı çocuklarda havale görülebilir. Hastalığın başlangıcından 3-4 gün sonra hiçbir tedavi uygulanmasa bile ateş normale düşer ve ancak o zaman vücutta kızamığı andıran pembemsi döküntüler belirir. Bunlar 1-2 günde kaybolur ve merak edecek hiçbir iz bırakmaz. Önceden çocuğa bir ilaç verilmişse çoğu kez döküntünün ilaç yüzünden oluştuğu sanılabilir. Onun için bu hastalığa zaman zaman teşhis konamamaktadır. 246. Kelebek hastalığı. Bir adı da 5. hastalık olan bu hastalıkta yüz döküntüsü kelebeğe benzer. Hastalığı bir virüs yapmaktadır ve kuluçka süresi 5-14 gün arasındadır. Döküntü önce yanaklarda olur, bundan sonra da vücuda yayılır. Yüz döküntüleri yanakları kaplar ve burun üstü ve dudak üstü yoluyla birbiriyle birleşerek adeta bir kelebeği andırır. Ağız çevresi ve çenede çok defa döküntü bulunmaz. Vücuttaki döküntüler daha çok kol ve bacakların dış yönlerinde görülür. Gövdede pek az bulunur. Kol ve bacaklardaki döküntüler geniş, ortaları açık, çevreleri girintili ve çıkıntılıdır. Ve birbirleriyle birleşerek harita görünümünü alırlar. Bu döküntüler başladıktan sonra bir süre kaybolup yeniden çıkmaya başlarlar. Kelebek hastalığı hafif geçer. Vücut ısısı 38 dereceyi pek geçmez, bazen de normal kalır. Çocuğun genel durumu iyi olduğundan yatmak istemez ve çok defa tesadüfen teşhis edilir. Hiçbir tedaviyi gerektirmeyen bu hastalık okul çağındaki çocuklarda görülürse 10 gün kadar okula gitmemeleri iyi olur. 247. Çiçek. Döküntülü hastalıkların en korkuncu olan çiçek hastalığı aşının bilinmediği eski çağlarda büyük salgınlar yapmıştır. Fakat şimdi aşının kesin koruyucu yardımıyla hastalık yeryüzünden silinmiştir ve aşıya gerek kalmamıştır. 248. Su çiçeği. Su çiçeğinin kendine özgü bir virüs yapar. Son derece bulaşıcı olan bu hastalıkta mikrop alındıktan 11-19 gün sonra belirtiler başlar. Hastalığın ilk gününde su çiçeği olan bir çocuğun kalabalık bir sınıfta birkaç dakika durmasıyla 2-3 hafta sonra bütün diğer çocukların bu hastalığa yakalanmaları mümkündür. Hastalığı bir defa geçiren bir daha geçirmez. Hastalık okulda bir öğrencide görülürse ne yapılırsa yapılsın birkaç ay zarfında bütün çocuklar hastalığa yakalanırlar. Hastalığın ilk belirtileri çoğu kez yüzde ve gövdede birkaç karakteristik kabarcıktır. Bunlar basit küçük sivilceler gibi kabarırlar fakat bazılarının tepesinde küçük içi sarı su dolu kabarcıklar meydana gelir. Bunların tabanı ve çevreleri kırmızıdır. Kabarcığın tepesi birkaç saatte yırtılır ve bir kabuk halinde kurur. Doktor teşhis koymak için bütün döküntüler arasında henüz patlamamış su kabarcığını arar. Yenilerinin çıkması 3-4 gün devam eder. Tamamen çiçeğin tersine olarak su çiçeği döküntüsü daha çok vücudun kapalı yerlerinde boldur. Büyük bir çocuk veya erişkin döküntüden bir gün önce baş ağrısından yakınır ve kendisini hasta hissedebilir. Fakat küçükler bunun farkına varmazlar. Başlangıçta ateş çoğu kez hafiftir fakat 1-2 gün sonra daha yükselebilir. Bazı çocuklar kendilerini hiçbir zaman hasta hissetmezler ve ateşleri 38 dereceden yukarı çıkmaz. Diğerlerinde ateş yükselir ve hastalık seyrini tam olarak gösterir. Döküntü çok defa kaşınır. Eğer çocukta döküntü varsa, hele ateşi yükselmiş ve kendini hasta hissediyorsa, teşhis ve tedavi için doktora başvurmalıdır. Kaşıntıya karşı çocuk günde 2-3 defa 10 dakika nişastalı veya karbonatlılık banyo, küçük bir banyo için 1, büyük için 2 fincan dolusu bir karbonat de sud ile yıkanarak kaşıntı azaltılabilir. Kabukları ovup çıkarmayınız. En sık görülen komplikasyon döküntülerin kaşınması ve mikrop kapması ile ortaya çıkan çıbanlardır. Çocuğun ellerini günde 2-3 defa sabunla yıkayınız. Genel olarak hastalık başladıktan 2 hafta sonra çocuğun sokağa çıkmasına ve tekrar okula gitmesine izin verilir. Kuru kabuklar bulaşıcı değildir ve bu kabuklar çocuğu ayırmak için bir neden teşkil etmez. Bununla birlikte bazı kimseler kabuklar tamamıyla dökülünceye kadar çocuğun okuldan uzak kalmasında ısrar ederler.